Ayrım 6. Hacı Murat, Lev Tolstoy, sayfa 105. 13. Bölüm. Loris Melikov misafir odasına girince Hacı Murat onu yüzünde memnun bir ifadeyle karşıladı. "Ne yapalım, devam edelim mi?" diye sordu. Loris Melikov, "Elbette," dedi. "Sen namaz kılarken ben de senin nukerlerinin yanına gittim. Onlarla biraz sohbet ettim. Bir tanesi öyle neşeli ki." "Hacı Murat Han Mahoma değil mi?" dedi. "O öyledir. Kimseye batmaz, rahat adamdır. Ama en çok o en gencini, en yakışıklı olanını beğendim." "Eldar'ı söylüyorsun. Bak, o daha geniştir ama sapasağlam adamdır, demir gibidir." Bir an sustular. "Anlatmaya devam edeyim mi?" "Evet, evet." Hacı Murat anlatmaya başladı. "Sana hanları nasıl öldürdüklerini anlatmıştım. Onları öldürdükten sonra Hamzat Humza'a geldi, hanın sarayına kuruldu. Geriye hesabı görülecek bir tek hanın karısı Ana Hatun kalmıştı. Hamzat onu yanına çağırdı. Kadın ona yaptıkları için söylenmeye başladı. O zaman Hamzat müridi Asildar'a göz kırptı. O da hatunu arkadan vurup öldürdü." Loris Melikov, "Kadını niye öldürdü, bunu anlamadım," dedi. "Öldürmemesine imkan var mıydı? Bir kere elini kana bulamış, o yola girmişti artık. Ondan sonra arkasını getirmek gerekti. Bütün soyu tüketmek gerekiyordu. Hamzat'ın adamları da öyle yaptılar. Şamil küçük hanı da aldı, onu yerden aşağı uçuruma attı. Bunun üzerine bütün Avarya Hamzat'a boyun eğdi. Yalnız kardeşimle ben onlara boyun eğmek istemedik. Hanların öcünü almak için onun kanını dökmeliydik. Güya ona boyun eğmiş gibi davranıyorduk ama aklımızda bir tek düşünce vardı. Kana kan istiyorduk. Dedemle konuştuk. Sonunda sırasını beklemeye karar verdik. Hamzat saraydan çıktığı bir sırada pusu kurduğumuz yerden çıkıp onu öldürmeyi kararlaştırdık. Bu konuşmayı biri gizlice dinlemiş, gitmiş Hamzat'a haber vermiş. Bunun üzerine bir gün Hamzat dedemi yanına çağırdı. "Bana bak, torunlarım bana kötülük etmeyi düşünüyorlarmış. Böyle bir şey varsa seni de onlarla aynı dar ağacında sallandırırım. Ben Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Karşıma çıkan günah işler. Haydi git, bu söylediklerimi de aklından çıkarma," demiş. Dedem eve geldi, bütün bunları bize anlattı. Biz de artık beklememeye, bu işi bayramın birinci günü camide yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımız bu işe katılmaya razı olmadıkları için bu işte yalnız ben, bir de kardeşim kaldık. İkişer tane tabanca aldık, sırtımıza yamçılarımızı sarındık, camiye gittik. Hamzat 30 müritle gelmişti. Bütün müritler kılıçlarını kınlarından çıkarmışlardı. Hamzat'ın yanında en çok sevdiği müridi, hatunun başını baltayla uçuran Asildar vardı. Asildar bizi görünce, "Yamçılarınızı çıkarın," diye bağırdı. Sonra yanıma yaklaştı. Elimde kılıcım vardı, onu kaldırdığım gibi Asildar'a indirdim, öldürdüm onu. Sonra Hamzat'a doğru atıldım. Ama ben davranıncaya kadar kardeşim Osman onu tabancasıyla vurmuştu bile. Hamzat kurşunu yer yemez ölmemişti, daha sağdı. Elindeki kılıçla kardeşim Osman'ın üzerine atıldı. Ben ona fırsat vermeden kafasına vurarak işini bitirdim. Müritler 30 kişiydi, biz ise karşılarında 2 kişiydik. Osman'ı öldürdüler, ben güç bela ellerinden kurtuldum. Kendimi pencereden dışarı atarak kaçtım. Hamzat'ın öldürüldüğü duyulunca bütün halk ayaklandı. Müritler kaçtı, kaçmayanları da halk öldürdü. Hacı Murat bir an sustu, derin derin içini çekti, sonra devam etti. Bütün bunlar iyiydi ya, sonradan işler bozuldu. Hamzat'ın yerine Şamil geçmişti. Bana elçiler gönderip Ruslara karşı birlikte yürümemizi önerdi. Karşı koyarsam bütün Hunzah'ı yerle bir edeceğini, beni de öldüreceğini söylüyordu. Bunun üzerine ona gitmeyeceğimi, onu da evime sokmayacağımı söyledim. Loris Melikov, peki neden onun tarafına geçmedin diye sordu. Hacı Murat kaşlarını çattı, bir an düşündü, neden sonra karşılık verdi. Geçemezdim. Şamil ellerini kardeşim Osman'ın da Ebu Nutsal'ın da kanına bulamıştı. Bu yüzden onun yanına gitmedim. General Rosen'den buyruk geldi, bana subaylık rütbesi vermiş. Avarya'nın da yönetimini bana bırakmıştı. Her şey yolunda gidecekti ama Rosen, Avarya'ya han olarak önce Gazi Kubin Han'ı, Muhammed Mirza'yı, sonra da Ahmet Han'ı atamıştı. Ahmet Han benden nefret ediyordu. Çünkü daha önce oğluna hatunun kızı saltanatı istemişti. Saltanatı onun oğluna vermemişlerdi. Ahmet Han bu işte benim parmağım olduğunu sanıyor, bu yüzden bana kin duyuyordu. Gene bu yüzden kendi nukerlerini beni öldürmeleri için göndermişti. Ben onların ellerinden de kurtulup kaçmayı başardım. O zaman Ahmet Han General Kulügenau'ya gidip beni şikayet etmiş. Rus erlerine odun vermemeleri için bizim avarlara emir verdiğimi uydurmuş. Sonra başıma beyaz bir sarık sardığımı, şu sarık var ya, işte onu, başıma sardığım bu sarığın da Şamil'in tarafına geçtiğime dair bir işaret olduğunu söylemiş. General buna inanmamış, bana da bir şey yapmamalarını emretmiş. Ama General Tiflis'e gittikten sonra Ahmet Han aklına koyduğunu yaptı. Bir birlikle üzerime yürüdü, beni zincire vurup topa bağlattı. Tam 6 gün beni böyle topa zincirle bağlı olarak tuttular. 7. gün zincirleri çözüp Temir Han Şura'ya götürdüler. Çevremde silahları dolu 40 muhafız vardı, ellerim bağlıydı. Kaçmaya kalkışırsam beni derhal öldürmeleri için emir verilmişti. Bunu ben de biliyordum. Moksoh yakınlarında geçtiğimiz yol çok dardı. Sağ yanda 50 sajen yüksekliğinde bir uçurum vardı. Yanımdaki askerin sağına geçtim, uçurumun ta ucuna gittim. Er bana engel olmak istedi, başaramadı. Ben kendimi uçuruma attım, yanımdaki eri de kendimle sürükledim. Er öldü, ben sağ kaldım. Kaburgalarım, başım, kollarım, bacağım hepsi kırılmıştı. Yerde sürüne sürüne gitmek istedim, başaramadım. Başım döndü, olduğum yerde uyuyakalmışım. Uyandığımda kandan vücudum sırılsıklam olmuştu. Bir çoban beni görmüş, hemen başkalarına haber vermiş. Gelip beni aldılar, oradaki avullardan birine götürdüler. Kaburga kemiklerim, başım, bacağım da hepsi iyi oldu. Ama ayağım o günden beri topal kaldı. Hacı Murat bunu söylerken topal ayağını ileri doğru uzatmıştı. İnsanlara doğru dürüst hizmet etmek de iyi şey dedi. Yaralı olduğumu haber alınca beni ziyaret etmeye başladılar. İyi oldum, sonra Tıselmes'e gittim. Avarlar gene gelip bizi sen yönet dediler, ben de razı oldum. Hacı Murat bu son sözleri sakin ama kendine güvendiğini belli eden kıvançlı bir tavırla söylemişti. Bunu söyledikten sonra yerinden kalktı, heybelerden birinden bir cüzdan çıkardı. İçinden sararmış 2 mektup aldı. Onları Loris Melikov'a gösterdi. Mektuplar General Kulüygenau'dandı. Loris Melikov ikisini de okudu. Birincisi şöyleydi. Teğmen Hacı Murat, benim hizmetimde kaldığın sürece senden çok hoşnuttum. Seni iyi bir insan sayıyordum. Bundan kısa bir süre önce General Ahmet Han bana senin bir hain olduğunu, başına sarık sardığını, Şamil'le ilişki kurduğunu, halkı Rus amirlerini dinlememek için kışkırttığını haber verdi. Bunun üzerine seni yakalamalarını, sonra da yanıma getirmelerini emrettim. Sen kaçtın. Bu kaçışının senin için iyi mi kötü mü olacağını bilemiyorum. Çünkü senin suçlu olup olmadığını da kesin olarak anlayamadım. Şimdi beni dinle. Ulu çarımıza karşı vicdanın tertemiz ise, kendinde hiçbir suç bulmuyorsan bana gel. Kimseden korkma, ben seni savunurum. Han sana bir şey yapamaz. Çünkü zaten o da benim emrimde. Senin için korkulacak hiçbir şey yok. Mektubun geri kalan kısmında Kulüygenau sözünü her zaman tuttuğunu, hiçbir zaman haksızlığa meydan vermediğini yazıyor, Hacı Murat'a gelip kendisine teslim olmasını öğütlüyordu. Loris Melikov 1. mektubu okumayı bitirdikten sonra Hacı Murat 2. mektubu açtı. Yalnız onu Loris Melikov'a vermeden önce 1. mektuba nasıl karşılık verdiğini anlattı. Başıma sarık sardıysam bunu Şamil'in tarafına geçtiğim için değil, ruhumun selameti için yapmış olduğumu yazdım. Şamil'in tarafına geçmeye niyetli olmadığımı, hatta istesem bile bunu yapamayacağımı da belirttim. Şamil'in yüzünden babamın, kardeşlerimin, akrabalarımın öldürülmüş olduğunu hatırlattım. Yalnız Rusların tarafına da geçmeyeceğimi açıkladım. Çünkü Ruslar şerefime leke sürmüşlerdi. Hunzah'da beni topa zincirle bağladıkları günlerde alçağın biri üzerime pislemişti. Bu yüzden o adam öldürülmedikçe sizin tarafınıza geçmem dedim. Yalancının biri olan Ahmet Han'ın oyun yapmasından çekindiğimi de yazdım. İşte o zaman general bana bu 2. mektubu gönderdi. Hacı Murat bunları söyledikten sonra yavere gene sararmış olan öteki mektubu uzattı. Loris Melikov okumaya başladı. Mektubuma verdiğin karşılığı aldım. Teşekkür ederim. Bana bizim tarafımıza dönmekten korkmadığını, ancak bir gavurun sana yapmış olduğu bir hareketin buna engel olduğunu yazıyorsun. Ben ise seni şuna inandırmak isterim ki Rus yasaları kimsenin hakkını çiğnetmez. Sana hakaret etmeyi göze alanın nasıl cezalandırıldığını gözlerinle göreceksin. Şu anda olayı soruşturmalar için emir vermiş bulunuyorum. Beni dinle Hacı Murat. Bana inanmadığın, şerefim üzerine vermiş olduğum söze de güvenmediğin için sana darılmaya hakkım vardır. Yalnız dağlıların öteden beri başkalarına pek güvenmeyecek bir kişilikte olduklarını bildiğim için seni bağışlıyorum. Vicdanın temizse, başındaki sarığı da sırf ruhunun selameti için sarmışsan haklısın. Rus hükümetine karşı da alnın açık sayılır. Sana hakaret etmiş, şerefini lekelemiş olana gelince cezalandırılacağına inan. Malına mülküne gelince hepsi sana geri verilecektir. O zaman Rus kanunlarının hakkı ne kadar koruduğunu görecek, anlayacaksın. Kaldı ki Ruslar her şeye sizin baktığınız şekilde bakmazlar. Biri onurunu kırmış olsa bile bu seni onların gözünden düşürmez. Sarık sarmana gelince, Gimrinlerin sarık sarmalarına ben kendiliğimden izin verdim. Gimrinlerin davranışlarını da gerektiği gibi değerlendiriyorum. Sarık sardılar diye kötülemiyorum. Demek ki senin içinde korkacak hiçbir şey yoktur. Sana bu mektubu getiren adamla bana gel. Bu adam bana sadıktır, senin düşmanlarının kölesi değildir. Hükümetin güvenini kazanmış bir adamın dostudur. Mektubun son kısmında Kulügenau bir kez daha Hacı Murat'a gelip kendisine teslim olmasını yazıyordu. Loris Melikov mektubu bitirince Hacı Murat, "Bunlara inanmadım," dedi. "Kulügenau'ya da gitmedim. Benim için asıl önemli olan Ahmet Han'dan öç almaktı. Bunu da Rusların aracılığıyla yapamazdım. Bu arada Ahmet Han Tselmes'i kuşatmıştı. Beni yakalamak ya da öldürmek istiyordu. Benim ise pek az adamım vardı. Ona karşı savunamazdım. İşte bu sırada bana Şamil'den bir haberci geldi, mektup getirdi. Şamil bu mektubunda Ahmet Han'a karşı kendimi savunmama ve onu öldürmeme yardım edeceğini bildiriyor, bütün Avaryan'ın da yönetimini bana veriyordu. Uzun uzun düşündükten sonra Şamil'in tarafına geçtim. İşte o günden sonra da hiç durmadan Ruslara karşı savaştım durdum. Hacı Murat sözün burasına gelince bütün savaşlarını, çarpışmalarını anlatmaya koyuldu. Bunlar pek çoktu. Loris Melikov bunların bir kısmını biliyordu. Hacı Murat'ın bütün akınları, baskınları, şaşılacak çabukluktaki manevralarıyla hayret vericiydi. Hepsi de başarıyla sonuçlanmıştı. Hacı Murat hikayesini bitirirken, "Şamil'le benim aramda hiçbir zaman dostluk olmamıştır," dedi. "O hem benden çekiniyordu hem de bana muhtaçtı. Ama bir gün durup dururken bir olay çıktı. Bana Şamil'den sonra kimin imam olacağını sormuşlardı. Ben de kimin kılıcı keskinse imam o olur dedim. Bunu gidip Şamil'e söylemişler. O zaman beni yok etmeye karar vermiş. Benim Tabasaran'a gitmemi istedi, gittim. Oradan 1000 koyun 300'de atla döndüm. Önemli bir ganimetti. Ama Şamil benim bu işi istediği şekilde başaramadığımı ileri sürdü. Beni naiplikten çıkardı. Bütün paraları da kendisine göndermemi buyurdu. Ona 1000 altın yolladım. Bunun üzerine müritlerini gönderdi. Malımı mülkümü elimden aldı. Benim de yanına gitmemi istiyordu. Ben onun beni öldürmek istediğini biliyordum. Gitmedim. Bunun üzerine beni yakalayıp kendisine götürmeleri için peşime adam saldı. Ben de kendimi savundum. Sonra da Vorontsov'un tarafına geçtim. Fakat ailemi yanıma alamadım. Annem de karım da oğlum da onun elinde kaldılar. Serdar'a söyle, onlar Şamil'in elindeyken ben hiçbir şey yapamam. Loris Melikov, peki, söylerim dedi. Uğraş, çabala, başarırsan elimde ne varsa senin olur. Prensin yanında benim davamı savun. Görüyorsun elim kolum bağlı. Beni bağlayan ipin ucu da Şamil'in elinde. Hacı Murat, Loris Melikov'a anlattığı hikayeyi bu sözlerle bitirdi. 14. Bölüm. Aralık ayının 20'sinde Vorontsov Milli Savunma Bakanı Çernişev'e aşağıdaki mektubu yazıyordu. Mektup Fransızcaydı. Son posta ile size mektup gönderememiştim Sayın Prensim. Çünkü önce Hacı Murat'ı nereye göndereceğimizi kararlaştırmak istiyordum. 2-3 günden beri de kendimi pek iyi hissetmiyorum. Son mektubumda size Hacı Murat'ın bize geldiğini bildirmiştim. Hacı Murat Tiflis'e ayın 8'inde geldi. Ertesi gün onunla tanıştım. Sonra da 8-9 gün onunla konuşarak bizim için neler yapabileceğini, aynı zamanda özellikle onu şu anda ne yapacağımızı düşündüm. Hacı Murat ailesi için büyük kaygı duyuyor. Bana ailesi Şamil'in elinde olduğu sürece elinin kolunun bağlı olduğunu, onlar ondayken bize hizmet edemeyeceğini, burada gördüğü şefkate, iyiliğe bir karşılık veremeyeceği gibi, kendisini bağışlamış olmanızdan ötürü gerektiği şekilde teşekkür bile edemeyeceğini açıkça söyledi. Derin bir sevgiyle bağlı olduğu kimselerin akıbeti hakkında hiçbir şey bilmemesi, Hacı Murat'ın sürekli bir gerginlik içinde yaşamasına yol açıyor. Burada onunla oturmakla görevlendirdiğim kimseler bana Hacı Murat'ın geceleri uyumadığını, neredeyse hiçbir şey yemediğini, sürekli olarak dua ettiğini, boş zamanlarında da ancak arada bir ata binerek birkaç kazakla birlikte gezinti yapmak için izin istediğini söylediler. Yıllardır ata bindiği için bu onun tek eğlencesi ve vücudu için zorunlu bir alışkanlıkmış. Hacı Murat her gün bana gelip ailesinden bir haber alıp almadığımı soruyor. Çeşitli cephelerde elimizde ne kadar esir varsa hepsini bir araya toplayıp Şamil'in elinde olan ailesiyle değişmem için de yalvarıyor. O esirlere ek olarak biraz da para vereceğini söylüyor. Ailesini Şamil'in elinden kurtarabilmek için bu parayı ona verebilecek kimseler varmış. Bana her geldiğinde ailemi kurtarın, size hizmet etmem için bir imkan verin. Söylediğine göre en iyisi onu Lezginskaya hattına göndermemiz olacakmış. Ailemi kurtardığınız günden sonra bir ay içinde size büyük bir hizmette bulunamazsam, o zaman bana istediğiniz cezayı verin diye tekrar ediyor. Ona bütün bu sözlerini çok doğru bulduğumu, hatta bizim adamlarımız arasında bile birçok kişinin ailesi bizde değil de dağda kaldığı sürece onun içtenliğine inanmayacaklarını, bu açıdan sınırlarımızda bulunan esirlerin bir araya toplanması için elimden geleni yapacağımı, ama yasalarımıza göre kendisinin bulacağı parayı eklemek üzere ona para veremeyeceğimi, bununla birlikte ona yardım etmek için başka yollar bulabileceğimi söyledim. Bu konudaki düşüncelerimi ona açıkça söylemekten geri kalmadım. Bence Şamil aileni ne sana ne de bize teslim eder. Hatta belki bunu sana kendisi haber verecektir. Belki de yaptıklarını bağışlayacağını, eski mevkiini geri vermeye hazır olduğunu ama gidip ona teslim olmazsan aileni de karını da 6 çocuğunu da öldüreceğini bildirecektir dedim. Şamil'den böyle bir haber gelince ne yapacağını bana açıkça söylemesini istedim. Hacı Murat ellerini açarak gözlerini yukarı doğru kaldırdı. Tanrı'nın dediği olur dedi. Kendisinin gidip düşmanına hiçbir zaman teslim olmayacağını, Şamil'in onu hiçbir zaman bağışlamayacağına inandığını, ona teslim olsa bile uzun süre sağ kalmayacağına emin olduğunu söyledi. Ailesinin öldürülmesi sorununa gelince, Hacı Murat Şamil'in bu konuda o kadar düşüncesizce davranmayacağını düşünüyor. Bunun için 2 neden gösteriyor. 1- Şamil bunu yapacak olursa düşmanının daha tehlikeli bir hale geleceğini biliyor, onu kışkırtmayı istemez. 2- Dağıstan'da onun bunu yapmasına engel olacak daha birçok sözü geçer kimse vardır. Hacı Murat bana bütün bunları söyledikten sonra geleceği Tanrı'ya bıraktığını, bugün düşündüğü tek şeyin ailesinin akıbeti olduğunu söyledi. Allah rızası için Çeçenlerin oturduğu bölge dolaylarına gidebilmesi için kendisine yardım etmemi istedi. Oradan bizim amirlerimiz aracılığıyla ailesiyle ilişkiye geçebileceğini, hiç değilse ailesinin durumu hakkında bilgi edineceğini, kurtarılması için nelerin yapılabileceğini öğrenebileceğini belirtti. Düşman ülkesindeki bu bölgede birçok kimsenin, hatta naiplerin bile kendisine az çok bağlı olduklarını, Ruslara boyun eğmiş ya da taraf tutmamış halkın arasında bizim yardımımızla gece gündüz aklından çıkmayan amaca ulaşmak için yararlı bir takım temaslarda bulunabileceği kimseler olduğunu da açıkladı. Ancak amacına ulaşınca sükunetine kavuşacağını, ancak o zaman bizim de amacımıza hizmet etme, hem de güvenimizi kazanma imkanını bulacağını da yineledi. Bunun için kendisinin yeniden Grozny'ye gönderilmesini, yanına da hem onu düşmanlara karşı savunacak, hem de kendisinin bize vermiş olduğu sözleri yerine getirip getirmediğini, kollayıp bize bildirecek 20-30 kadar gözü pek kazağın da verilmesini istiyor. Takdir edersiniz ki Sayın Prensim, bunlar beni bir hayli düşündürdü. Çünkü her ne şekilde davranırsam davranayım, üzerime büyük bir sorumluluk almış olacağım. Bu adamın sözlerine bütün güvenmek besbelli ihtiyatsızca bir hareket olur. Yalnız kaçma ihtimalini ortadan kaldırmak istiyorsak onu bir yere hapsetmek gerekir. Bu ise benim düşünceme göre hem haksızlık hem de siyaseten yanlış bir davranış olur. Böyle ağızdan ağıza derhal yayılacak bir önlem almakla hem kendi kendimize zarar vermiş hem de Şamil'e karşı açıktan açığa ya da gizli olarak savaşmak isteyenler varsa, ki çoktur, bunların şevkini kökünden yok etmiş oluruz. Çünkü bu gibi kimseler imamın bize teslim olmak zorunda kalan en cesaretli, en atılgan yardımcısının şu anda ne durumda olduğunu merak ediyor, onunla çok yakından ilgileniyorlar. Hacı Murat'a esir muamelesi yapmaya kalkıştığımız anda onun Şamil'e ihanet etmiş olmasının bizim lehimizde yarattığı olumlu etki hemen kaybolacaktır. Onun için öyle sanıyorum ki ben en doğru yolu seçmiş bulunuyorum. Bununla birlikte çok iyi biliyorum ki Hacı Murat kaçmaya kalkışırsa beni büyük bir hata işlemiş olmakla suçlayacaklardır. Bu gibi karışık işleri çözümlemeye çabalarken gelecek üzerine de herhangi bir söz söylemek çok zordur. Yanılmayı göze almadan, sorumluluk yüklenmeden düz bir yoldan ilerlemeye imkan yoktur. Yalnız herhangi bir yön doğru görünüyorsa, ne pahasına olursa olsun o yönde ilerlemek gerekir. Bu yazdıklarımı İmparator Hazretlerinin de onayına sunmanızı çok rica ederim Sayın Prensim. Bu hareketlerimi olumlu karşılarlarsa büyük bir mutluluk duyacağım. Yukarıda yazdıklarımın hepsini aynı şekilde General Zavodski ile General Kozlovski'ye de yazdım. Böylece General Kozlovski Hacı Murat'la doğrudan doğruya temasa geçebilir. Hacı Murat'a ise General Kozlovski'nin izni olmadan hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir yere de gidemeyeceğini bildirmiş bulunuyorum. Kendisine bizim adamlarımızla birlikte gezmesinin daha doğru olacağını, yoksa Şamil'in Hacı Murat'ı hapiste tuttuğumuza dair dedikodular yayacağını söyledim. Ayrıca kendisinden Vozdijenski'ye gitmeyeceğine dair söz aldım. Önce teslim olduğu, kunak saydığı oğlumun bölgenin komutanı olmadığını, oraya giderse bazı zorlukların, daha doğrusu hoşnutsuzlukların doğacağını da belirttim. Aslında Vozdvijenski'nin mevkii bize düşman olan kalabalık bir köye çok yakındır. Oysa Grozny, Hacı Murat'ın istediği kimselerle ilişki kurabilmek için her bakımdan çok elverişlidir. Kendisinin ricası üzerine yanından hiç ayrılmayan 20 seçkin kazak dışında yanına yaverlerden Loris Melikov'u da göndermiş bulunuyorum. Loris Melikov çok güvenilir, çok iyi Tatarca bilen, Hacı Murat'ı da çok iyi tanıyan zeki bir subayımızdır. Öyle sanıyorum ki Hacı Murat da onun güvenilir bir kimse olduğuna inanmıştır. Hacı Murat burada geçirdiği 10 gün içinde binbaşı Prens Tarhanov'la aynı evde kalmıştır. Prens Tarhanov, Sushinsk bölgesinin amiridir. Buraya iş için gelmiştir. Gerçekten dürüst bir kimsedir, kendisine güvenim tamdır. Prens Tarhanov mükemmel bir şekilde Tatarca konuşur, Hacı Murat'ın güvenini de kazanmıştır. Onun aracılığıyla Hacı Murat'la en hassas, en gizli sorunları konuşmuş bulunuyoruz. Hacı Murat'a karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda da Tarhanov'a fikrini sordum, o da benim tuttuğum yolun en doğru yol olduğunu söyledi. Böyle davranmayacak olursak Hacı Murat'ı hapsetmek, kaçmaması için en sert önlemleri almak gerekeceğini, çünkü bir kere ona karşı kötü davranmayı ilki olarak kabul ettikten sonra onu hapiste tutmanın pek de kolay olmayacağını belirtti. Bu durumda belki de onu ülkeden uzaklaştırmanın en doğru yol olacağı fikrime de katıldı. Şu var ki bu son iki şıktan hangisini seçersek seçelim, Hacı Murat'la Şamil arasındaki dargınlıktan elde edebileceğimiz yararlar tamamen suya düşmüş olacaktır. Şamil'e karşı halk arasında duyulan hoşnutsuzluklar ve şikayetler artacak yerde sona erecektir. Dağlılar arasında ona karşı gelmek isteyenlerin de hevesi sönecektir. Prens Tarhanov bana Hacı Murat'ın içtenliğine inandığını, onun da Şamil'in kendisini bağışlamayacağına, eline düşecek olursa onu hemen öldüreceğine inandığını söyledi. Tarhanov'u Hacı Murat'la olan ilişkilerinde en çok düşündüren şey dinine olan bağlılığı. Şamil'in Hacı Murat'a önce bu yönden etki edebileceğini benden saklamamıştır. Ama yine de söylüyorum, Şamil ne yaparsa yapsın artık Hacı Murat'ı kendisine teslim olursa ya hemen ya da bir süre sonra öldürmeyeceğine inandıramaz. Böylece buradaki olaylar konusunda anlatmak istediklerimi kısaca anlatmış oluyorum Sayın Prensim. 6. Ayrımın Sonu. Sayfa 118.